Ayrım 4.
Joe onu çalılığa kadar sürüklemiş, sonra gelip arabaya binmişti. Bununla 9 oldular demişti Joe. Kasabanın ucundan buraya kadar 9 oldular. Ah şu kızılderililer demişti Mrs. Garner. Nick, Garner'ların iki oğluyla arkada oturuyordu. Oturduğu yerden Joe'nun yolun kıyısında sürüklemiş olduğu kızılderiliyi görmeye çalışmaktaydı. Billy Tape Show muydu diye sordu Carl. Hayır, pantolonu tıpkı Billy'inkine benziyor. Bütün kızılderililer böyle pantolon giyer. Ben göremedim dedi Frank. Daha görmeme kalmadan babam yere inip gene arabaya çıkıverdi. Yılan ezdi sandım. Bu gece yılanları kızılderililer ezecek galiba dedi Joe Garner. Ah şu kızılderililer dedi Mrs. Garner. Araba ilerledi. Ana yoldan ayrılıp tepelere doğru çıkan başka bir yola saptılar. Atlar arabayı zorlukla çekiyordu. Çocuklar yere atlayıp yürümeye başladılar. Yol kumluydu. Nick tepedeki okulun yanına geldikleri zaman dönüp arkasına baktı. Petoskey ile Little Traverse koyunun karşı kıyısındaki Harbor Springs'in ışıkları görünüyordu. Gene bindiler arabaya. Şu yola biraz çakıl dökseler dedi Joe Garner. Araba ormanın içinden geçen yol boyunca ilerliyordu. Joe ile Mrs. Garner önde yan yana oturuyorlardı. Nick arkada iki oğlun ortasındaydı. Yol ağaçların arasından bir açıklığa çıktı. Babam kokarcıyı burada ezmişti. Daha ilerideydi. Yerin ne önemi var dedi Joe başını çevirmeden. Kokarca ezmek için de yer seçecek değiliz ya. Dün gece iki kokarca gördüm ben dedi Nick. Nerede? Gölün kıyısında, kumsalda ölü balık arıyorlardı. Kunduzdur onlar dedi Carl. Kokarcaydılar bal gibi. Kokarcayı da biliriz artık. Bilmezsen ayıp dedi Carl. Kızılderili sevgilim var. Böyle konuşma Carl dedi Mrs. Garner. İkisinin de kokusu birbirine benzer. Joe Garner güldü. Gülme Joe dedi Mrs. Garner. Carl'ın böyle şeyler söylemesi hoşuma gitmiyor hiç. Kızılderili sevgilin mi var Nicky diye sordu Joe. Hayır. Var, onun da var dedi Frank. Prudence Mitchell onunki. Değil. Her gün gidiyor kızı görmeye. Gitmiyorum. Karanlıkta iki oğlun arasında oturan Nick kendisiyle böyle alay edilmesinden bayağı hoşlanıyordu için için. Benim sevgilim değil o dedi. Şuna bakın dedi Carl. Her gün görüyorum ikisini birlikte. Carl bir türlü sevgili bulamıyor kendine dedi annesi. Bir kızılderili bile bulamıyor. Carl sesini çıkarmadı. Kızlarla başı hoş değil Carl'ın dedi Frank. Sen sus. Böylesi daha iyidir Carl dedi Joe Garner. Kızlardan hayır gelmez insana. Bak baban nasıl. Ya şimdi öyle söylersin elbette dedi Mrs. Garner. Araba sarsılınca kocasına sokuldu. Gençliğinde senin de bir sürü sevgilin vardı. Ama hiç kızılderili sevgilisi olmamıştır herhalde babamın. Sen öyle san dedi Joe. Sen de Prudy'ne göz kulak olsan iyi edersin Nick. Karısı kulağına bir şeyler fısıldadı. Joe güldü. Niye gülüyorsunuz diye sordu Frank. Sakın söyleme Garner dedi karısı. Joe gene güldü. Prudence Nicky'nin olsun dedi Joe Garner. Benim sevgilim var. Ha şöyle doğru dürüst konuş dedi Mrs. Garner. Atlar kumun üstünde arabayı zorlukla çekiyorlardı. Joe kamçısını karanlığa savurdu. Hadi asılın bakalım. Yarın daha ağır şeyler taşıyacaksınız bu yollarda. Yokuş aşağı inmekte olan hayvanlar azıcık hızlandı. Araba sarsılmaya başladı. Çiftlik evinin önüne gelince hepsi yere atladılar. Mrs. Garner anahtarla kapıyı açtı, içeri girdi. Sonra elinde bir lambayla dışarı çıktı. Carl'la Nick arabanın arkasındaki öteberiyi indirdiler. Frank arabayı ahıra sürüp atları çözmek için babasının yerine oturmuş, dizginleri eline almıştı. Nick merdiveni çıkıp mutfak kapısını açtı. Mrs. Garner sobayı yakıyordu. Kapı açıldığı sırada odunlara gaz dökmekteydi. Dönüp arkasına baktı. Hoşça kalın Mrs. Garner dedi Nick. Beni de götürdüğünüz için teşekkürler. Ah bir şey değil Nicky. Çok eğlendim. Biz pek severiz seni. Hep aramızda görmek isteriz. Yemeğe kalmaz mısın? Gideyim daha iyi. Babam bekliyordur belki. E hadi öyleyse. Carl'a da söyle içeri gelsin olur mu? Peki. İyi geceler Nicky. İyi geceler Mrs. Garner. Nick evin önündeki küçük bahçeden geçip ahırın oraya gitti. Joe ile Frank süt sağıyorlardı. İyi geceler dedi Nick. Çok eğlendim bugün. İyi geceler Nick diye seslendi Joe Garner. Yemeğe kalmıyor musun? Hayır kalamam. Carl'a söyler misiniz? Annesi çağırıyor. Söyleriz. İyi geceler Nick'i. Nick ahırın aşağısındaki çayırdan geçen patika boyunca yürüdü. Ayakları çıplaktı. Patika dümdüzdü. Çıplak ayaklarında çiğin serinliğini duyuyordu. Çayırın sonundaki çite tırmanıp öbür yana atladı. Bir hendekten geçti. Ayakları çamur içinde kaldı. Sonra kupkuru bir kayın ormanından yukarı doğru tırmandı. Küçük evin ışıklarını gördü. Çitin üzerinden aşıp dolanarak öndeki verandaya gitti. Pencereden babasını gördü. Masanın başına oturmuş, büyük lambanın ışığında bir şeyler okuyordu. Nick kapıyı açtı, içeri girdi. "Ey Nicky," dedi babası, "eğlendin mi bugün?" "Çok eğlendim baba, çok güzel bir 4 Temmuz oldu." "Karnın aç mı? Hem de nasıl? Ayakkabılarını ne yaptın?" "Garnerleri mutfağında unuttum. Hadi gel mutfağa." Nick'in babası elinde lambayla önden yürüdü. Sonra durdu, buzdolabının kapağını açtı. Nick mutfağa girdi. Babası bir tabak tavuk söğüşü, bir sürahide süt getirip masanın üstüne, Nick'in önüne koydu. Lambayı da yanına bıraktı. "Biraz da börek var," dedi. "Doyar mısın bunlarla?" "Doyarım elbette." Babası muşamba örtülü masanın yanındaki bir sandalyeye oturdu. Mutfağın duvarına kocaman gölgesi vurdu. "Maçı kim kazandı?" "Petoskey, 5-3. Babası oturmuş, onun yemek yiyişine bakıyordu. Sonra sürahiyi alıp bardağa süt doldurdu. Nick içti, peçetesiyle ağzını sildi. Babası uzanıp raftan böreği aldı. Büyük bir parça kesti Nick'i. Böğürtlen böreğiydi. "Ne yaptınız bugün baba?" "Sabah balığa çıktım." "Ne tuttunuz?" "Yalnızca levrek." Babası Nick'in börek yiyişine bakıyordu. "Öğleden sonra ne yaptınız?" diye sordu Nick. "Kızılderililer köyünün oraya kadar yürüdüm." "Kimseyi gördünüz mü?" "Kızılderililerin hepsi kasabaya içmeye gitmişlerdi." "Hiç kimseyi görmediniz mi?" "Senin arkadaşını gördüm, Prudy'yi." "Neredeydi?" "Ormandaydı, Frank Washburn'la. Üstlerine doğru gitmişim bilmeden, keyifleri yolundaydı." Babası ona bakmıyordu. "Ne yapıyorlardı?" "Durup bakmadım." "Söyleyin ne yaptıklarını." "Bilmiyorum," dedi babası. "Sadece yaprakları hışırdatıyorlardı, duydum." "Nereden bildiniz onlar olduğunu?" "Gördüm." "Görmedim dedinizdi." "Yok, gördüm." "Yanındaki kimdi?" diye sordu Nick. "Frank Washburn." "İkisi de." "İkisi de." "İkisi de ne?" "İkisi de memnun muydular?" "Öyle sanırım." Babası masanın başından kalktı, mutfağın tel kapısından dışarı çıktı. Geri döndüğü zaman Nick tabağına bakıyordu. Ağlamıştı. "Daha ister misin?" Babası börek kesmek için bıçağı eline aldı. "Hayır," dedi Nick. "Bir parça daha yeseydin." "Hayır, istemem." Babası masanın üstündekileri toplamaya başladı. "Ormanın neresindeydiler?" diye sordu Nick. "Köyün arkasında." Nick tabağına baktı. Babası, "Hadi sen git yat artık Nick," dedi. "Peki." Nick odasına gitti. Soyundu, yatağına girdi. Babasının oturma odasında gezindiğini duyuyordu. Nick yüzünü yastığa gömmüş, öylece yatmaktaydı. "Kalbim kırıldı," diye düşündü. "Ben ancak kalbim kırıldığı zaman böyle olurum." Bir zaman sonra babasının lambayı söndürüp odasına gittiğini işitti. Dışarıda ağaçların arasında dolaşan rüzgarın bir serinlikle birlikte tel kapıdan içeri daldığını hissetti. Uzun zaman yüzü yastığa gömülü olarak yattı. Sonra bir ara Prudence'i unuttu, uykuya daldı. Gece yarısı uyandı. Rüzgarın küçük evin arkasındaki çam ağaçlarında esişini, gölün dalgalarının kumsala çarpışını duydu. Sonra gene uyudu. Sabahleyin rüzgar daha hızlanmıştı. Dalgalar kumsalın ta yukarılarına kadar geliyordu. Nick kalbinin kırılmış olduğunu uyandıktan epeyce sonra hatırladı. Jhumpa Lahiri, Bayan Senin Evinde, Neşva Dereli Çevirisi. Elliot, Eylül ayında okul açıldığından bu yana yaklaşık bir aydır Bayan Senin Evine gidiyordu. Bir önceki yılki bakıcısı Abby isminde üniversiteye giden, kapağında resim olmayan kitaplar okuyan, etli yemekler yapmayı reddeden zayıf ve çilli bir kızdı. Ondan önce de daha yaşlıca bir kadın olan Bayan Linden her akşamüstü eve geldiğinde Elliot'ı karşılar, çocuk kendi kendine oynarken termosundan kahve içerek önündeki bulmacayla uğraşırdı. Annesi Bayan Linden'in termosunda kahve değil de viski bulunduğunu fark edince onu kovmuş. Bu arada Abby de sınıfını geçmiş ve başka bir üniversiteye gitmek üzere oradan taşınmıştı. Dolayısıyla başka bir bakıcı bulmak gerekince marketin dışındaki ilan tahtasına asılı, tükenmez kalemle ve düzgün bir el yazısıyla yazılmış, "Öğretmen eşi, güvenilir ve nazik, çocuklarınızı evimde bakabilirim" şeklindeki bir ilan sayesinde Bayan Sen'i bulmuşlardı. Elliot'ın annesi telefonda Bayan Sen'e önceki bakıcıların onların evine geldiğini söylemişti. "Elliot 11 yaşında. Kendi başına yemek yiyip oynayabilir. Ben sadece acil bir durum çıkması ihtimaline karşı yanında yetişkin birinin olmasını istiyorum." Yalnız Bayan Sen araba kullanmayı bilmiyordu. Bayan Sen ilk görüşmelerinde "Gördüğünüz gibi Evimiz oldukça temiz ve çocuk için güvenli demişti. Ev kampüs merkezinden uzakta bulunan üniversite lojmanlarından biriydi. Apartmanın girişinde haki rengi kare fayanslar ve üzerine etiket veya bant yapıştırılarak işaretlenmiş posta kutuları vardı. Evin içinde kısa tüylü armut rengi halıların üzerinde elektrikli süpürgenin bıraktığı birbiriyle kesişen izler görülüyordu. Paspasa benzeyen birbirleriyle uyumsuz renklerdeki diğer küçük halılar da kanepenin ve sandalyelerin önüne serilerek zemini kapatmıştı. Kanepenin yanındaki küçük birer davulu andıran abajurlar hala naylonlarla kaplıydı. Televizyon ve telefonun üzerinde sarı fırfırlı örtüler vardı. Bir tepside fincanların ve tereyağlı bisküvilerin yanındaki uzun gri çaydanlığın içinde çay vardı. Kısa boylu, tıknaz, patlak gözlü ve siyah kare çerçeveli gözlük takan Bay Sen de oradaydı. Biraz çaba harcayarak bacak bacak üstüne atmıştı ve çay fincanını iki elinin arasında içmediği zamanlarda bile dudaklarının yakınında tutuyordu. Ne Bay ne de Bayan Sen ayakkabı giyiyordu. Elliot giriş kapısının yanında küçük bir kitaplıkta dizili birkaç çift ayakkabı olduğunu fark etmişti. Sadece sandalet giyiyorlardı. Bayan Sen onları tanıştırırken sanki uzak bir akrabasından bahsediyormuş gibi "Bay Sen üniversitede matematik dersi veriyor" dedi. Kadın aşağı yukarı 30 yaşındaydı. Dişlerinin arasında küçük bir boşluk, çenesinde çok belirgin olmayan bir çiçek bozuğu izi vardı. Ama yine de kalın parlak kaşları ve göz kapaklarının doğal genişliğinden taşan sürmeleri gözlerini çok güzel gösteriyordu. Bu sessiz, hafif hafif yağmur çiseleyen Ağustos akşamından çok özel bir gecede giymeye daha uygun görünen portakal desenli parlak beyaz bir sari giymekteydi. Dudaklarına kıyafetini bütünleyen mercan rengi parlatıcı sürmüş ve parlatıcının bir kısmı dudaklarından taşmıştı. Yine de Elliot, beş şortu ve hasır tabanlı espadrilleriyle tuhaf görünen kişinin kendi annesi olduğunu düşündü. Şortuyla uyumlu renkte, kısacık kesilmiş saçları dümdüz ve dikkat çekiciydi. Her şeyin çok özenli bir şekilde örtüldüğü bu odada tıraşlı bacakları çok açık görünüyordu. Bayan Sen tabağı ona doğru her uzatışında bisküvi almayı reddediyor, birbiri ardına cevapların not defterine kaydettiği sorular soruyordu. Evde başka çocuk olacak mıydı? Bayan Sen daha önce çocuk bakmış mıydı? En çok da Bayan Sen'in araba kullanmayı bilmemesini dert etmişti. Elliot'ın annesi 50 metre kuzeydeki bir ofiste çalışıyor, babası ise annesinin son duyduğuna göre 2000 mil batıda yaşıyordu. Bay Sen fincanını sehpanın üzerine koyarak, "Aslında ben ders veriyorum ona," dedi. İlk defa konuşmuştu. Tahminimce Bayan Sen Aralık ayında ehliyetini alacak. Öyle mi? Elliot'ın annesi bunu da not defterine kaydetti. Evet, öğreniyorum dedi Bayan Sen ama yavaş bir öğrenciyim. Evdeyken bilirsiniz işte sürücümüz vardı. Şoför mü demek istediniz? Bayan Sen evet anlamında başını sallayan Bay Sen'e baktı. Elliot'ın annesi de etrafına bakarak başını salladı. Pekala, hepsi bu yani Hindistan'dayken mi? Bayan Sen evet diye cevapladı. Bu kelimenin söylenmesi sanki onun içinde bir şeyleri harekete geçirmişti. Sarisinin göğsünün üzerinde çapraz şekilde duran kenarını düzeltti. O da etrafına baktı. Sanki abajurlarda, çaydanlıkta ve halının üzerindeki izlerde diğerlerinin göremediği bir şeyler görüyordu. Her şeyimiz orada. Elliot okuldan sonra Bayan Sen'in evine gitmekten rahatsız olmuyordu. Eylül ayı geldiğinde annesiyle yaşadığı küçük sahil evi buz gibi olmuştu. O ve annesi bir odadan diğerine geçerken portatif ısıtıcıyı da beraberlerinde götürmek ve pencereleri naylon parçalarıyla kaplamak zorunda kalıyorlardı. Sahil tek başına oynamak için çok boş ve sıkıcıydı. Tek komşuları geçen işçi bayramını orada geçiren, çocukları olmayan genç bir evli çift olmuştu ve Elliot kovasına kırık midye kabukları doldurmaktan ve kumun üzerine zümrüt yeşili makarna çubukları gibi yayılmış yosunları toplamaktan artık keyif almıyordu. Bayan Sen'in dairesi sıcaktı. Hatta bazen çok sıcaktı. Kaloriferler durmadan düdüklü tencere gibi tıslıyordu. Elliot, Bayan Sen'in kapısının önüne geldiği zaman yapılması gereken ilk şeyin ayakkabılarını çıkarmak ve onları o küçük kitaplığa, Bayan Sen'in değişik renklerdeki, karton kadar ince ve düz tabanlı, baş parmak için deri halkası olan terliklerinin yanına koymak olduğunu öğrenmişti. Özellikle Bayan Sen oturma odasında yere serdiği gazete kağıdının üzerinde bir şeyler doğrarken onu seyretmekten çok keyif alıyordu. Bıçak yerine uzak denizlerde savaşmaya giden bir Viking gemisinin provası gibi kıvrılmış bir pala kullanırdı. Palanın bir ucuna dar, tahta bir sap takılmıştı. Keskin bölümünün parlatılmaya ihtiyacı vardı. Griden çok siyaha dönmüştü ve bayansinin kabukları kazımaya yaradığını söylediği testere dişleri vardı. Keskin tarafına hiç dokunmadan palayı çevirerek tüm sebzeleri, karnabahar, lahana, kabak ellerinin arasında doğrardı. Sebzeleri önce ortadan ikiye, sonra dörde keser, kısa zaman içinde küpler, dilimler ve minik parçalar haline getirirdi. Birkaç saniye içinde bir patatesi soyabiliyordu. Bazen bağdaş kurup, bazen de bacaklarını yayıp, etrafı içine doğradığı sebzeleri attığı süzgeç ordusu ve içi su dolu kaselerle çevrilmiş bir halde otururdu. İş yaparken bir gözü televizyonda, bir gözü de Elliot'taydı. Ama palaya asla bakmazdı. Yine de bir şeyler doğrarken Elliot'ın ortalıkta gezinmesini istemezdi. Her zaman sırtlarında tahtıravan taşıyan bir sıra fil deseni olan yeşil siyah örtü serili kanepeyi işaret ederek ''Otur lütfen, sadece bir iki dakika sürecek'' derdi. Oysa her gün yapılan bu işlem yaklaşık bir saat sürüyordu. Elliot'u oyalamak için ona gazetelerin karikatürlü bölümlerini, üzerine fıstık ezmesi sürülmüş krakerler, bazen bir paket cips veya palasıyla çubuk şeklinde kestiği havuçları verirdi. Eğer yapabilseydi odayı ortasında bir ip gererek ikiye ayırırdı. Yalnız bir defasında kendi kuralını bozmuştu. Mutfaktan bir şeyler alması gerekmiş, etrafını saran feci karışıklığın arasından kalkmaya üşenmiş ve Elliot'tan ihtiyacı olan şeyleri mutfaktan getirmesini rica etmişti. Elliot ona yaklaşırken, ''Eğer zahmet olmazsa buzdolabının yanındaki dolapta bu ıspanağı alabilecek büyüklükte plastik bir kap da var. Yalnız dikkatli ol canım, lütfen dikkatli ol.'' diye uyarmıştı. ''Sen sadece sehpanın üzerine bırak, ben oraya uzanıp alırım.'' Palayı oradaki her evde en az bir tane bulunan Hindistan'dan getirmişti. Bir gün Elliot'a ne zaman ailede bir düğün olsa dedi. Veya herhangi bir büyük kutlama annem civardaki tüm evlere haber salıp kadınların tıpkı buna benzeyen palalarını alıp gelmelerini ister. Sonra da evimizin çatısında kocaman bir daire halinde oturup gece boyunca gülerek ve dedikodu yaparak 50 kilo sebzeyi soyup dilimlerlerdi. Profili yaptığı işin etrafında yığılmış salatalık parçalarının, patlıcanların ve soğan kabuklarının üzerine dikkatle eğilmişti. Böyle gecelerde onların konuşmaları yüzünden uyumak mümkün olmazdı. Çam ağacının oturma odasının penceresiyle sınırlanan görüntüsüne bakmak için durdu. Burada, Bay Sen'in beni getirdiği bu yerde bazen bu sessizlik yüzünden gözüme uyku girmediği oluyor. Bir başka gün oturup tavuk parçalarının sarı yağlarını kazımış, sonra butları ve göğüsleri birbirlerinden ayırmıştı. Kemikler palasıyla parçalandıkça altın bilezikleri şıngırdıyor, kolları kızarıyor ve burnundan duyulabilecek şekilde nefes alıp veriyordu. Bir an tavuğu iki eliyle sıkıca tutarak durdu ve camdan dışarıya baktı. Parmaklarına yağlar ve lifler yapışmıştı. ''Elliot, şu anda avazım çıktığı kadar bağırsam birileri gelir mi?'' ''Bayan sen neyiniz var? Hiçbir şeyim yok. Sadece birilerinin gelip gelmeyeceğini sordum.'' Elliot omuzlarını silkti. ''Belki. Bizim evde bütün yapman gereken bağırmaktır. Herkesin telefonu yok. Ama eğer sesini biraz yükseltirsen veya herhangi bir üzüntünü ya da sevincini dile getirirsen, bunları paylaşmak ve hazırlıklara yardım etmek için etraftaki evlerde yaşayan komşuların hepsi, bir alt mahalledeki insanların da yarısı koşar gelir.'' O zaman Elliot, Bayan Sen'in ev dediği zaman yerde oturup sebzeleri doğradığı apartman dairesini değil, Hindistan'ı kastettiğini anlamıştı. Sadece 5 mil uzaklıktaki evini ve bazen gün batımında sahilde koşarken ona el sallayan genç çifti düşündü. İşçi bayramında bir parti vermişlerdi. Misafirler balkonda toplanmış, yemek yiyip içki içiyorlardı. Kahkaha sesleri dalgaların yorgun görüntüsünü bastırıyordu. Elliot ve annesi davetli değildi. Annesinin çalışmadığı nadir günlerden biriydi ama bir yere gitmemişlerdi. Annesi çamaşırları yıkamış, çek defterindeki harcamaları hesaplamış ve Elliot'ın yardımıyla elektrikli süpürgeyle arabayı temizlemişti. Elliot, arada sırada gittikleri yolun birkaç mil aşağısında araba yıkayan yere gitmeyi önermişti. Böylece sabun, su ve çadır bezinden yapmış şeritlerden oluşan dev daireler ön cama çarparken onlar arabanın içinde güvenli ve kuru bir şekilde oturabilirlerdi. Ama annesi çok yorgun olduğunu söyledi ve arabayı hortumla yıkamayı yeğledi. Akşam komşuların evindeki kalabalık dans etmeye başlayınca annesi telefon rehberinden onların numarasını buldu ve gürültü yapmamalarını rica etti. 50 yıl sonunda Bayan Sen'e sizi arayabilirler dedi. Çok gürültü yaptığınızdan da şikayetçi olabilirler. Elliot kanepenin üzerinde otururken naftalinlerin ve kimyonun garip kokusunu duyabiliyor. Bayan Sen'in kızıl renkle gölgelenmiş ve bu yüzden kırmızı gibi görünen örgülü saçlarıyla alnının tam ortasında duran kırmızılığı görebiliyordu. İlk başta derisinin yüzüldüğünü veya orasını bir böceğin ısırdığını düşünmüştü. Ama bir gün onu banyodaki aynanın önünde küçük bir reçel kavanozunda muhafaza ettiği kırmızı pudrayı bir raptiye başıyla yavaşça alnına sürerken gördü. Bayan Sen raptiyenin arkasını kaşların arasına bastırırken burnunun üzerine biraz pudra döküldü. Elliot bunun ne işe yaradığını sorduğunda bu kırmızı noktayı her gün yapmalıyım diye açıkladı. Evli olduğum günler için. Yani alyans gibi mi demek istiyorsunuz? Kesinlikle öyle Elliot, tıpkı bir alyans gibi. Tek farkı bulaşık yıkarken onu kaybedeceğinden endişe duymuyorsun. Saat 6:30'da Elliot'ın annesi geldiğinde Bayan Sen sebze doğradığının tüm delillerini ortadan kaldırıp kaldırmadığını kontrol ederdi. Pala ovulmuş, durulanmış, kurulanmış, kapatılmış ve küçük merdiven üzerine çıkılarak dolaplardan birinin üzerine kaldırılmıştı. Elliot'ın yardımıyla gazeteler, içlerindeki kabuklar, çekirdekler ve zarlarla buruşturulmuştu. İçi su dolu kaplar ve süzgeçler tezgaha yığılmış, baharatlar ve salça ölçülüp karıştırılmış, son olarak da et suyu ocağın menekşe rengi alevlerin üzerinde yeni yeni kaynamaya başlayan tencereye eklenmişti. Bu ne özel bir gün için yapılan hazırlıktı, ne de yemekte onlara eşlik edecek birilerini bekliyordu. Oturma odasının ucundaki kare şeklindeki formika masanın üzerinde duran iki tabakla iki bardaktan da anlaşılacağı üzere sadece kendisi ve Bay Sen içindi. Gazeteleri çöp sepetinin dibine bastırırken Elliot Bayan Sen'le birlikte konuşulmamış bir kuralı çiğniyorlarmış duygusuna kapılırdı. Böyle duygulara kapılmasının sebebi belki de Bayan Sen'in her şeyi aceleyle yapması, parmak uçlarıyla tuz ve şeker serpiştirmesi, mercimekleri suya tutması, akla gelebilecek her yeri silmesi ve dolap kapaklarını birbiri ardına hızla kapatmasıydı. Aniden annesini, ince çorapları ve işe giderken giydiği vatkalı ceketiyle Bayan Sen'in dairesini dikkatle incelerken karşısında görünce şaşırdı. İçeriye girmeden kapının dışında durarak Elliot'a ayakkabılarını giymesi ve eşyalarını toplaması için seslenirdi. Ama Bayan Sen bu şekilde gitmelerine asla izin vermez, annesinin içeriye girip oturmasında ısrar ederdi. Ona mutlaka yiyecek bir şeyler ikram ederdi.